Ayrım 25. O muhteşem hayatınız. Oya Baydar. Sayfa 375. Cansa ile dağların, dorukların, uçurumların, kayaların, ırmakların arasında, yıkık köylerin, terk edilmiş mezraların, geceleri korkuya bürünen kasabaların yollarında, semahları, ağıtları, yakarışları, saza, söze, müziğe dönüşmüş inançların ülkesinde dolaşırken bazen neden burada olduğumu soruyorum kendime. Amacımı yitirmiştim sanki. Sonra birden kafam aydınlanıyordu. Tam da amacıma doğru yürüdüğümü düşünüyordum. Bir takım notalardan ve sözlerden ibaret anlamsız derlemeler yapmak için çıkmamıştım yola. Bana kapalı olanı, aklımla kavrasam da yüreğimde duyamadığımı bir kenarından aydınlatabilmem gerekiyordu. Cansa bu yolda rehberlik ediyordu bana. Aradığımız yaşlı halk ozanını oğlunun evinde bulduk. Kapıyı gelini açtı. Blue jean pantolonlu, tişörtlü genç bir kadın. Saçları simsiyah, gözleri kara. Cansa ile gelin Türkçe konuştular. Neden geldiğimizi, uzun kalmayacağımızı, eğer yormayacaksak babayla konuşmak istediğimizi anlattı. Gelin kız bizi buyur ederken içeri zazaca seslendi. Cansa beyim, bir de hoca hanım sözlerini anladım. Ayakkabılarımızı çıkarıp girdiğimiz koridorun sonunda bir yanına sedirler, bir köşesinde de kendinden çiçek desenli mor kadife kaplı koltuk takımı bulunan büyücek bir odaya alındık. Oturduğum koltuğun tam karşısındaki duvar halısı projemizin sponsorunun odasında gördüğüm figürün bir benzeriydi. Elinde kırbaç gibi salladığı yılanla aslana binmiş uzun sakallı figür, karşısında da bir kale duvarına at arabası gibi binmiş, arasında muhafızlarıyla bir başka figür. Bir karşılaşma tasviri ama dostça mı düşmanca mı belli değil. O gün sponsorun odasında cehaletin meydana çıkmasın diye soramamıştım ama bilirsiniz dediğinde hayır bilmiyorum anlatır mısınız diyememiştim. Bu duvar halısının benzeri amcaoğlunun şirketteki odasında da asılıydı. Neyi tasvir ediyor Cansa? Kureyş'le Baba Mansur'un bizim deyişimizle Bomosur'un karşılaşması. Aslında efsaneye göre uluların ulusu keramet sahibi Kureyş, kurda kuşa hükmedermiş. Ayıyı ehlileştirmiş, üstüne binmiş, yılanı kırbaç gibi kullanmış. En eski zamanlardan İbrahim peygamberden beri defalarca ateşle sınanmış, ateşe hükmetmiş, boyun eğdirmiş. Ayıya bindiği, yolları rüzgar hızıyla ayı üstünde kat ettiği anlatılır ama tasvirlerde ayıdan çok aslan üzerinde resmedilir. Aslan daha asil, daha fiyakalı olduğu için herhalde. Bomosur ise duvarı at gibi kullanmış, üstüne binip duvarı yürütmüş. Yani en ulu iki şahsiyetin karşılaşması. Bir çeşit boy ölçüşme ama barışçı. Buralarda aynı sahnenin değişik tasvirleri vardır evlerde. Hangisi daha üstün? Tabii böyle bir hiyerarşi varsa. Var tabii. Baba Mansur ocağı en üsttedir. Mürşit ocağıdır. Onlar sırra hükmederler. Kureyşanlı ocağı pir ocağıdır. Rehber pire, pir mürşide bağlıdır. Karışık bir iş. Aslında basittir. İşin inanç yanını bir kenara koyarsak, sosyolojik anlamda bütün bir hiyerarşi aşiretlerin iç düzenini, kendi aralarındaki ilişkileri düzene sokabilmek, sorunları mümkün olduğunca kansız kavgasız çözebilmek için. Çünkü buralarda kan, kavga, eşkıyalık da çoktur tarihte. Aşiretler hiyerarşisinin bile her zaman başarıya ulaştığı söylenemez. Yine de inanca, kutsallara yaslandığı için aşiret ocak düzeninin bir işlevi varmış. 50-60 yıldır bu yapı çözüldü. 38 sonrası göç, mecburi iskan, değişen ekonomik yapı, dışa açılma toplumsal dokuyu tahrip etti, dağıttı. Bölge ne kadar direnirse dirensin, en azından gündelik yaşamda merkezi devletin kuralları ocak aşiret sisteminin kurallarına üstün geldi. Mahkemelerin olduğu yerde pirlere, ideolojilerin, siyasal partilerin olduğu yerde mürşitlere ihtiyaç azaldı. Rehberlere de aldıran yok artık. Kimse de bir şeye talip değil. Dikkat ettiysen, elimi öpenler hep yaşlılar. Bizim kuşağa gelindiğinde çözülme tamamlanmıştı. Tek tek farklı davranışlar, güçlü inanç ve töre bağları olabilir ama yapı gereksizleşti. Açıklayıcı bir sosyolojik analiz. Strasbourg'da lisansüstü sosyoloji tezim bu konudaydı. Ukalalık yapabiliyorsam o tez sayesinde. Aa, sosyolog musunuz Cansa? O sırada yaşlı ozan odaya girdi. Nedense daha genç birine hazırlamıştım kendimi. Belki Türkçe konuşuyor dendiği için. Adam en az 80 yaşındaydı ama dinç ve bakımlıydı. Sakalı muntazam kesilmiş, yıkanmış, taranmıştı. İkimizi ayrı ayrı elini göğsüne koyarak selamladı. Cansa ile Zazaca konuşmaya başladılar. Yaşlı adam bana dönüp yaşlandığını, Türkçe konuşmanın onu zorlamaya başladığını, kelimeleri unuttuğunu söyledi, kendince özür diledi. Neden geldiğimi, kabul ederse yakında ekiple birlikte gelip kayıt yapacağımızı, araştırmanın amacını anlattım kısaca. Daha önce de geldiler dedi. Bu yenilerde eskiye rağbet arttı. Cansa Bey'im bilir, ben pek sevmem bu işi. Biz kayda alınsın diye değil, dua için, niyaz için, en sonunda da sırra yaklaşıp hakla bütünleşmek, Ra hakka ulaşmak için saz çalar, beyit okur, mısra düzeriz, yoksa sandıkları gibi çalıp oynayıp mum söndü ayini için değil. Biliyorum ama bir hazineye sahipsiniz. Bu hazinenin gömülmemesi, mirasçılara devredilmesi gerekiyor, yoksa yazık olacak. Bir şeyler söyledi, Cansa çevirdi. Mirasçılar reddi miras peşinde, böyle sizin gibi meraklılar var tek tük. Çoğu da yurt dışında yaşıyor, diyor Seyit. Gençlerin merak etmeye başlamaları, sizlerden yardım istemeleri iyi, değil mi? İyidir ama geçtir. Kırımı yaşamış kuşak da hakka yürüyor artık. İçine mana üflenmemişse kaydettiğiniz sesler ne işe yarar? Cızırtıdır sadece. İnanç yıkıldı mı, düzgün baba aslını unutanların gezi mahalline dönüştü mü, sır susar. Düzgün baba derken gözlerini yere indirip elini üç kademede göğsünden alnına koyarak saygıyla selamlıyor. Kartalı bile uçmaz oldu artık, toplarını ateşlemiyor, sesimizi duymuyor, ziyaretgahları küstürdük. Pes etmeye niyetim yok. Düzgün babadan, ziyaretgahlardan af dilemenin bir yolu da onların inancını, sözünü, duasını diri tutmak, sırrı saklamak değil mi? Diyorum. Gür sakalının arasından gülümsüyor. Cansa'ya dönüp, ''Hoca hanım yaman.'' diyor. Gelinine sesleniyor sazını getirmesi için. Bir ayağı altında, bir ayağı minderden aşağı sarkmış, sazını akord ederken fotoğraftaki kemancının giysileri gibi beyaz şalvarımsı pantolon, yakasız beyaz gömlek giydiğini fark ediyorum. Sonra sazın eşliğinde gür bir ses dolduruyor odayı. Hey, mıva hevri vejiyayi hevre şiyayi. Amay diyare desim sero bive vlayi. Ses yükseliyor. Düzgü düzgü mekano toberzo. Debe vairo. Gola desim de kombe vairo hey. Düzgün babaya bir yakarış, bir ağıt. Sözlerini anlamadan içimde duyuyorum sanki. Cansa çok alçak bir sesle benim için çeviriyor. Ey benim düzgün doruğum, çıkıp geldim kapının önüne işte. Halkına hayırlı bir haber ver. Geceler bitmiyor. Yıl oldu geceler. Hadi gel sahibimsin. Hadi gel sahipsin. Gola desim de halk sahipsizdir. Gel. Sessizlik çöktü odaya. Kayıt yapmamıştım. Kayıt cihazını çıkarıp ağzına sazına tutmak saygısızlık gibi gelmişti. Üstelik izin de almamıştım. Bu bir tanışmadan ibaretti. Seslendirdiği yakarış, onun beni kırmayıp ricama sazıyla, sesiyle verdiği bir olurdu. Böyle algıladım. Gelin ikram olarak bir tabak dut getirdi. Yanında da dut pestiline sarılmış ceviz lokmaları. Şimdi bizim köyde dut zamanıdır dedi yaşlı adam. Dutumuz, cevizimiz, ayvamız, armudumuz vardır. Eskiden cennet neyse oydu bizim oralar. 47 haftadan sonra izin çıktı. Ahalinin bir bölümü geri döndü ama bir daha eskisi gibi olmadı. Ulular küstü, ziyaretler küstü. Düzgün baba taliplerini unuttu. Mübarek güneş bile küstü de yüzünü göstermez oldu yıllar boyunca. Sonra da anarşik olaylar. Cemimizi, cemaatimizi kan tuttu. Sonra da anarşik olaylar. Hızır bile yetişmez oldu imdadımıza. Hiç beklemiyordum. Sazını yeniden eline aldı. Tanıdık gelen bir yakarış, bir ağıt. Devai, vai, keko, bavo, vai. Sanay, zo, veri, berdi. Tede, kır, kerdi. Birkaç gün önce Devres Baba'dan dinlediğimiz ağıdın benzeri. Ama kendi tarzında, kendi deyişiyle. İşte bu kadar, dedi bitirince. Cansa Bey'im anlatır sana hoca hanım. O ilmini yapmıştır bizim buraların. Bilir anlatır, sen dinle. Bu topraklardaki kanı, kırımı, sürgünü bilmeden sesimizi duyamazsın, sözümüzü anlayamazsın. Bu son cümleyi kendi dilinde söylemişti. Cansa çevirdi. Anlarmış gibi başımı sallayarak dinledim. Sonra, işte ben de bu yüzden buradayım, dedim. Sesi duymak, sözü anlamak için. Cansa ile Ozan konuşmaya daldılar. Araya sık sık giren Türkçe sözcüklerden, gündelik yaşamla, geçim zorluklarıyla, terörün bölgeyi vurması ile ilgili bir sohbet olduğunu çıkarabiliyordum. Aklım yaşlı adamın üstündeki beyaz giysisindeydi. Kemancının üstündeki giysi. Başka fotoğraflarda da köylülerin üstünde aynı giysi vardı. Beyaz, bol, iki paçalı. Bir ara fırsat bulup Cansa'ya bölgede müzik enstrümanı olarak kemanın var olup olmadığını sormasını rica ettim. Annenin sorusunun cevabını arıyordum. Nedense bu konuya takmıştı kafasını Aliye Sema Hanım. Ozan cevap vermeden önce düşündü. Sakalını sıvazladı. Kemane yaygındır. Kabak denir halk arasında. Keman deyince şimdilerde bildiğimiz silokiz vardır. O da babasından öğrenmiştir kemanı. Demek ki varmış keman bizden önce de. Ben Ovacık taraflarından birini tanımıştım. Saz yerine keman çalardı ama cemlerde, semahlarda saza dönerdi. Keman daha çok düğün dernekte çalınırdı bildiğim. Bir de 38'de Hozat'ta mı yoksa daha önce hain bir pusuda mı katledilmiş bir yiğidin namı yürümüştür kemani diye. Ben tanımadım, bilmem. Bir başka çalarmış, yedi ses birden aynı anda çıkarmış kemanından diye anlatırlardı. Bizim havalar yanında, frenklerin ayin musikisine benzer sesler de çıkarırmış yayından. Belki de efsanedir ama duymuşluğum var. Annemi hatırladım, üç çalgıcının fotoğrafına bakarken Mendelssohn'un keman konçertosunu mırıldanmasını, kemancı o konçertoyu çalıyor diye hayal ettim bir an demesini. Sırtımda bir örperti dolaştı. Oysa oda sıcaktı. Üşünecek hava yoktu. Keşke izini bulabilseydik o kemancının. Eğer doğruysa anladığım kadarıyla çok sesli müzik de yapıyormuş dedim Cansa'ya bakarak. Cansa adama bir şey sordu. Hozat, Lolan Taner, Rayber gibi tek tük sözcükleri kapmaya çalıştım. Ne diyor, bana da söyler misin Cansa? Tam bilmiyor, hatırlamıyor. Hozat çevresinde bir köyden, belki de Lolan Taner'den biri olabileceğini söylüyor. Bizim buralarda tevatür efsane boldur. Adamın dirisini döver, ölüsünü evliyalaştırırız. Bu da o hesaptır belki hoca hanım, dedi yaşlı Ozan. Konuyu pek de ciddiye almadığını belli ederek. Şimdi dağlara doğru yürüyoruz. Pusulu, kuşkulu, karakollu yollardan geçiyoruz. Adı bile unutulmuş, yıkık, terk edilmiş bir köyü ardımızda bırakıyoruz. Asırlık çınarların, cevizlerin, bodur meşe ormanının arasından geçip taş evi, senin sığınağını bulacağız. Dünü, yarını unutacağız bugünü sevişebilmek için. Karanlıktan önce varmalıyız. Dağ gibi yerleşmeleri akşam erken iner, diyorsun. Cipi bile zorlayan toprak yol bitiyor. Kayalardan bir duvar çıkıyor önümüze. Kayalara çakılmış demirlere, beyaz adak bezleri bağlanmış. Adak taşları diyorsun. Her yer adak taşıdır bu coğrafyada. Cipi insanın yüreğini ağzına getiren uçurum vadi boyunca yılan gibi kıvrılan yolun genişlediği noktada sanki bu iş için yapılmış bir araba genişliğindeki kaya kovuğuna park ediyorsun. Burası da özel garajım. Şimdi biraz yürüyeceğiz, sonrası düzlük. Pantolonumun cebindeki beyaz kağıt mendili kayaların üstüne çakılmış demir çubuklardan birine takıyorum. Bu da benim adağım. Taşların arasından incecik bir su akıyor. Kuru yerlere basmaya çalışarak seke seke yürüyoruz. Önümüzde bakır rengi küçük bir düzlük. Beyaz kır laleleri, sarı dağ çiçekleri, körpe dikenler, sağ yanımızda ağaçlar, koruluk. Bar rengi taş yapı, dimdik yükselen tepesi karlı kayalık dağa yaslanmış. Kayalar sanki üstümüze yıkılacak. Ev göründü, az kaldı. İki katlı taş evin çevresinde birkaç derme çatma kulübe var. Bir de ağıllar. Karşıdan elinde su kaplarıyla iki kadın geliyor. Mezra büsbütün terk edilmiş değil demek ki, rahatlıyorum. İnsansızlıktan oldum bittim ürkerim. Ev uzaktan görüldüğünden daha büyük. Krem beyazı iri kesme taşlarla örülmüş. Öndeki geniş sundurması tahta parmaklıkla çevrili, iki katlı bir yapı. Birkaç basamak merdivenle sundurmaya çıkıyoruz. Yere minderler serilmiş, ortada sehpa yerine büyük bir hamur tahtası, bir sini. Sundurmaya açılan oymalı bezemeli ceviz kapıyı itiyor. Mavi boyalı dört kapının açıldığı geniş bir oda burası. Bir köşesi mutfak tezgahı, ocak, bir köşede rengarenk kilimlerle, halılarla kaplı yüksek sedirler, iki yanı tenteli, fistolu, kaneviçe işli uzun beyaz yastıklar. Duvarda gözüme ilk çarpan, sponsor firmaya proje sunmaya gittiğimde yönetim kurulu başkanının odasında gördüğüm içi yazılarla bezeli krat motifli duvar halısı oluyor. Kitap rafları, CD, video kaset rafları, raflarda yer alan kalmadığından yere üst üste yığılmış kitaplar, dergiler. Dede ocağı burasıymış diyorsun. 38'in en acı yaşandığı yerler. Taş taş üstünde, ceset ceset üstünde kalmamış buralarda. Dedem, büyük amcalar, kadınlar, çocuklar, hepsi, kadın, çoluk, çocuk ölüme götürülürken fotoğrafları vardır. Hepsi devlet arşivlerinden çıkma ya da kıyımı yapan subayların albümlerinden. Şimdi sırası mı bunları anlatmanın? Ben buraya vahşet hikayeleri dinlemeye değil, sana yakın olmaya, dindiremediğim arzularımı sende tüketmeye geldim. Gemilerimi yakmaya, köprüleri atmaya hazırlanırken sana sığınmaya geldim. Sevişmenin eşiğinde bile kurtulamadığın, kurtulamadığınız, acı denecek gibi olduğunda tuz basıp dağladığınız, unutmaktan korkup unutulmasın diye kendinizi hırpaladığınız karabasanınızın parçası olmaya niyetim yok. Sana kızıyorum. Benim suçum, günahım yok yaşananlarda. Neden o kanlı bıçağı şimdi aramıza saplıyorsun? Bilmiyordum, farkında değildim, tamam. Ama öğreniyorum. Öğrenmeye gayret ediyorum işte. Dağları arkamıza alıp sundurmadaki alçak sedire, düzlüğe karşı oturuyoruz. Dağların suskunluğuna, serinliğine sarınıyoruz. Kayaların dik bir duvar gibi yükseldiği bu dağ dibinde, kışın kar bastırınca nasıl bir yaşam sürer hayal etmeye çalışıyorum. Dağlarla karların tek hakim, tek sultan olduğu bir yaşam nasıldır? Öyle bir yaşamı kabullenebilir miyim, dayanabilir miyim? Dağların, kayaların neden kutsal olduğunu, neden onlara yakarılıp, onlardan medet umulup, onlara sığınıldığını şimdi anlıyorum. Sığınılabilecek başka ne var? Ev aynı ev mi? Dedenin, büyük dedenin ailecek yaşadıkları konak mı burası? Yeri aynı ama eski konaktan aşağı köydeki bir Ermeni ustanın eseri olan şu oymalı yapıya sanatkar işi orta direkten başka elle tutulur bir şey kalmamıştı. Onları da yakmak için yığmışlar, sonra unutmuşlar anlaşılan. Kalan taşları toplatıp evi yeniden inşa ettirdim. Mülkiyet hakları için de babam epeyce uğraşmış zamanında. Ben de çok uğraşmak zorunda kaldım. Kendi malımıza, mülkümüze, topraklarımıza dönebilmek için akla karayı seçtik. Bu evi yaptırmam biraz da bu inattandır. Toprağıma, ocağıma sahip çıkmak için. Susuyorum. Anı yaşamayı deneyelim. Değiştiremeyeceğimiz geçmişi, bilmediğimiz geleceği değil bu anı. Geçmişin acılarıyla geleceğin korkuları arasında sıkışıp kalmasın elimizde olan, hükmedebileceğimiz tek şey bu an. Sonra ilk adımın senden gelmesini beklemeden, kadınlık gururuymuş, utançmış aldırmadan sana sokuluyorum, sarılıyorum, dal gibi dolanıyorum bedenine. Arzumu, çılgın cesaretimi, pervasızlığımı karşılıksız bırakmandan korkuyorum. Kendi cüretimden, öz denetimimi yitirmiş olmaktan korkuyorum. Biçilmiş ot kokusu geliyor burnuma. Uzaktan, akşamla ağıllarına dönen sürülerin çıngırak sesleri. Esmeye başlayan akşam yelinin getirdiği kar serinliği. Seninle sevişmenin duygusu taze ot kokusu, kar serinliği, çıngırak sesleri ve üstüme abanan dağların gölgesi oluyor. Bir de dünü, yarını unutup, zamanı durdurup anda kalmanın olağanüstü hafifliği. Öncesi tanışmaydı, birbirimizi yoklama, sınamaydı. Bir ileri adım, bir geri çekilmeyle, beden ve duygu yordamıyla ilerleyen usul bir arayıştı. Şimdi, munzurların doruklarından kopan çığ gibi geliyor üstümüze. Altında kalacağız, ezileceğiz. Bunu hissetsek de kaçamıyoruz. İlk sevişmemiz, bedenlerimizi, kokularımızı, titreşimlerimizi, birbirimizi ilk keşfimiz bu. Tanıdığım, tanımadığım bütün erkeklerden Cansa ile yaşadıklarım için özür dilemek istiyorum. Geç kalmışlığım için kendimden özür dilemek istiyorum. Dağlardan, ırmaklardan, efsanelerden, ziyaretlerden, semahlardan, ağıtlardan, isyanlardan, yenilgilerden yarattığım ikonla sevişiyorum. Ne ihanet, ne suçluluk, ne de günah duygusu. Kendimi hayret ediyorum, kendimi tanımaya çalışıyorum. Bedenim, okşayışlarım, çığlıklarım, pervasızlığım, utanmazlığım, hesapsızlığım hepsi bana yabancı. Arya yok. Arya kendi cinselliğinin keşfine çıkmış. Seviştikçe kendine hayran kalan, seviştikçe özgürleşen yabancı kadını uzaktan imrenerek seyrediyor Arya. Kendi içinden çıkan öteki Arya'ya hem hayran hem de ondan utanıyor, biraz da korkuyor. Cansa ile sevişiyorum ama seviştiğim erkeğin kim olduğu önemli değil, cinsiyeti bile önemli değil. Onu yaşamımın miskin boşluğundan kendim için ben yarattım. Onun anlattığı gibi tıpkı Rabb'in Adem'i kendisi için yarattığı gibi. O benim yaratığım. Benden olma, benden doğma. Taş konakta 3 gece kaldık. Az konuştuk, çok seviştik, çok sustuk. Konuşmak, duyguları sözcük kalıplarına hapsetmek demekti. Dilin işaret ettiği gerçek dünyaya dönmek, dilin kuşatıp sınırladığı o dünyaya mahkum olmak demekti. Tan ağarırken sabahın ilk ışıkları kayalık yamaca vurduğunda sundurmada yan yana sessizce durup güneşi karşılıyorduk. Hayır, dua etmiyorduk, tapınmıyorduk güneşe. Işığını içimize çekiyorduk, ışığından güç alıyorduk. Sonra kır çiçeklerinin öbek öbek açtığı düzlükte çiçekleri okşayarak yürüyorduk. Tek tek tanıştırıyordun bana mor, beyaz süsenleri, sarı beyaz çan çiçeklerini, mavi kır sümbüllerini, renk renk kır lalelerini, ille de ters laleyi, artık geçmeye yüz tutmuş beyaz, sarı, pembe kardelenleri. Sonra dört bir yandan kayalıkların arasından fışkıran sularda yüzümüzü yıkıyorduk. Sık meşeliklerin kuytusunda gölgelik ağaç diplerinden topladığım mor menekşeleri göğsüme yerleştiriyordum. Sevişirken güzel kokmak için. Ve ne zaman anlatmaya çalışsan o meşeliklerde yaşananları, parmaklarımı dudaklarına koyup seni susturuyordum. Anlattıkların ve anlatacaklarınla, travmalarınla, kabuslarınla özdeşleşmeni, ölümün, kırımın, sürgünün sevişmelerimize sızmasını, seni onlarla hatırlamayı reddediyordum. Her şeyin nasıl bu kadar hızlı, böylesine baş döndürücü geliştiğine şaşıyordum. Kaç gündür buradayım, kaç gündür birlikteyiz, hesaplamaktan kaçınıyordum. Aylar, yıllar olmuştu sanki. Yoğun yaşanan duygular zaman ölçüsünü değiştirmiş, günleri ay yapmıştı. Zaman yoğunlaşmıştı. Zamanın gerçek ritmine kavuşmasından, beni dışına atmasından korkuyordum. Benden türeyen bu yeni beni hem yadırgıyor hem seviyordum. O gün Tunceli'ye dönmek zorundaydık. Cansan'ın işleri, benim de otele not bırakan belge tüccarı adamla randevum vardı. Sabahtı, hava pusluydu yine. Güneş bugün doğmaktan vazgeçmişti sanki. Böyle de bir başka güzeldi kayalık dağlar. Cipi bıraktığı kaya kovuğuna ulaştığımızda motoru işletmeden önce arabanın içinde biraz oyalandı. Yolun kenarında bekliyordum. Uzun sürünce arıza var sandım, arabaya doğru yürüdüm. Gelme, uzaklaş, uzaklaş diye bağırdığını duydum. Bir yandan sol eliyle git işareti yapıyor, bir yandan sağ elinde tuttuğu teneke kutuya benzer bir şeyi gösteriyordu. Sesi öylesine emrediciydi ki geri geri gidip daha önce durduğum yere döndüm. Elindeki kutuyu kıpırdatmamaya çalışarak cipten indiğini, ağır adımlarla yolun karşısına, uçurum tarafına geçtiğini, elindeki nesneyi kayalık yardan aşağı attığını gördüm. Birkaç saniye sonra aşağılardan boğuk bir patlama sesi duyuldu. Ses, iki yanlı kayalık yamaçlara çarpıp yankılandı. Geniş kanatlı kuşlar çığlık çığlığa havalandı. Cansa bana doğru yürüdü, dişisini ya da yavrusunu korumaya çalışan bir hayvan gibi sarıldı. Tüm bedeninin, ellerinin titrediğini fark ettim. Konuşmadım, sormadım. Birbirimize sarılmış, bana zırh olmuş şekilde arabaya yürüdük. Bir dakika bekle dedi cipe yaklaştığımızda. Durdum bekledim. Tekerleklerin altını, bagajı kontrol etti önce. İçeri girip koltukların altına, torpido gözüne baktı. Motoru işletti, hareket etmeden birkaç saniye bekledi. Sonra inip yanıma geldi, elimden tutup cipe götürdü. Yerime oturmama yardım etti, yola koyulduk. Onu konuşmaya zorlamak istemiyordum. Gergindi, sinirliydi, belki de korkuyordu. Sorularımla boğmamalıydım. Epeyce yol aldıktan sonra vadiye indiğimizde, üstünde Munzur Çay Bahçesi yazan su kenarındaki derme çatma kulübenin tam karşısında durdu. İnip bir çay içelim dedi. Oysa bu saatte kimseler yoktu ortalıkta, ne çaycı ne müşteri. Sabah çiğiyle ıslanmış birkaç plastik koltuk atılmıştı bir köşeye. Çay bahçesi mevsimi henüz açmamıştı. Yine de ağaçların altında ırmağa karşı oturduk. Birileri arabanın kapısını kurcalamış, şoför koltuğunun altına da acemi bir işi bir patlayıcı bırakmış dedi. Birileri kim? Bu defa gerillaydı sanırım. Yine de hiç belli olmaz. Buralarda at izi it izine karışır. Ama neden? Ayağını denk al mesajı vermek için. Ne konuda? Seninle hiçbir ilişkisi, ilgisi yok. Bitmeyen, kapanmayan hesaplar, bölge hakimiyeti, itiş kakışı, belki başka bir neden. Yine mi 38? İlk defa güldü. Hayır, 38 değil, 78, 88, 98 diyelim istersen. Bu topraklarda şu dağların arasında hesaplaşma bitmez. Devletle, iktidarla, zalimle, zulümle değil sadece. Mağdurlar kendi aralarında da hesaplaşıp dururlar. Üstelemedim. O da anlatmaya teşne değildi zaten. Taş evde yaşadığımız masal orada, dağın dibinde kalmış, şu tatsız olay büyüyü dağıtmıştı. Bir daha yakalayabilecek miydik, o duyguları ya da başarabilecek miydik yeniden masalımıza dönmeyi? Gerçekler bu kadar sertken, ölümle yaşam arasındaki çizgi bu kadar belirsizken, türküler, semahlar, ağıtlar, çatışma sesleri, patlamalar, zırhlı araçların ya da helikopterlerin motor gürültüleri arasında yitip giderken tatlı rüyalar görmek mümkün mü? Şehre dönerken yakıt almak için durduğumuz benzin istasyonundaki pompacı delikanlı Cansa'yı köşeye çekip bir şeyler anlattı. Artık her gün geliyorlar, bir gün komando, bir gün gerilla. Kiminle konuşacaksan konuş abi, canımız tehlikede dediğini duydum. Canı neden tehlikedeymiş diye sordum yolda giderken. Gelip haraç akar yakıt benzin isterler. Vermezsen kötü olur. Bu çocukcağızın yetkisi olmadığını bilseler de seni zorlamak için onu korkuturlar. Bugünlerde sıkışık bir durum var anlaşılan. Operasyonlar yoğunlaştı. Erzaka, mühimmata ihtiyaçları vardır. Üstelik gelenler hangi gruptandır, hangi örgüttendir çok iyi tanımazsan, işin erbabı değilsen bunu bile bilemezsin. Ertesi günde jandarma gelir, komando gelir basar, teröristlere yardım yataklıktan bir sürü sorgu sual. O tahsilatını ayni olarak değil, nakdi yapar. Peki seninle ne ilgisi var bütün bunların Cansa? Biraz önce yaşadıklarımız, sonra bu çocuğun söyledikleri, sen bu işin neresindesin? Yani senin de başın dertte mi? Demek istiyorum. Ben bu işin hem dışında hem de tam ortasındayım. Gerçekten bilmek istiyorsan, bilmek işe yarayacaksa, seni rahatlatacaksa akaryakıt bayiliği yapıyorum. Birkaç benzin istasyonumuz var bunun gibi. 2 gün önce biz dağdaki evdeyken istasyonu basıp para istemişler. Kasada büyük para tutmayız. Hele de böyle ortalığın karıştığı zamanlarda ancak kartla veriyoruz akaryakıtı. Kasayı boş görünce çocuğu sıkıştırmışlar. O da korkmuş tabii. Benim cipe konulan patlayıcı düzenek küçük bir uyarıydı. Bir daha bizi boş döndürme uyarısı. Akaryakıt bayiliği ha? Hiç de romantik değil biliyorum. Aileden geçen bir iş. Sosyoloji masterı pek işe yaramıyor buralarda hoca hanım. Hoca hanım deme bana lütfen. Akaryakıt doktoru aşiret beyi. Direksiyonu sol elle idare ederken boştaki elini omzuma attı, kolumu okşadı. Sonra pantolonumun üstünden bacaklarımı okşarken elinin bacaklarımın arasına doğru kaydığını hissettim. Hafifçe kıpırdanıp parmaklarının rahat hareket etmesini sağladım. Gözlerimi yundum. Eteklik değil de pantolon giydiğime lanet ederek hiçbir şeye aldırmadan kendimi okşayışlarına bıraktım. Bir yanı kayalık yamaç, bir yanı ırmak dar yolda, karşıdan gelen kamyonun kornası ile irkilip uyandığımda ölümcül bir kazayı teğet geçmenin şaşkınlığıyla baktım Cansa'ya. Yüzü bembeyazdı, korkmuştu. Suçlu çocuklar gibi yerlerimize büzülüp sustuk. 25. ayrımın sonu, sayfa 389.